Ayrım 15, sayfa 149. Baron İstilası, Timur Soykan. 5. Bölüm. Türkiye'yi saran Avrasya suç ağı. Evet, bu sayfaya bir grafik konmuş, kanuni hırsızlar diye. Şimdi, Canivev çetesinin altında bir okla Rövşan Canivev ve ondan da çıkan oklarla Namık Canivev, Hacı Baba Talbaksani, onlardan da çıkan bir okla onlara bağlı olanlar Elnur Gasimov, Emin Gasimov, Cemal Basanov, Amir Hamidli. Sağ tarafta öbür bir çete var. Onun adı da Lotu Kuli çetesi. Başkanı Det Hasan. Det Hasan'dan çıkan bir ok Nadir Salipov'a gidiyor, öbür ok da az evvel okuduğum Rövşan Canivev'e. Buradan çıkan oklarla Ali Baba Hamidov, Sadık Salipov'dan çıkan oklarla Müşfik Salipov, Namık Salipov, Mahir Şukorov, Mugamet Kurbanovi ve de Ali Baba Gamidov'dan da Gurum Çiklatze. Kanuni Hırsızların Savaşı. Bu sayfada Rövşan Caniyev ve Nadir Salipov'un resimleri var. 16 Ocak 2013. Moskova'da tüm yolların ve cinayetlerin yıllar sonra Türkiye'ye uzanacağı çok önemli bir mafya suikastı yaşandı. Namlunun ucunda Det Hasan, yani Dede Hasan lakaplı Aslan Usoyan vardı. O gün Moskova'da Kremlin'e çok yakın Povart sokakta kendisine ait Karetni Dvor isimli lokantanın önüne gelmişti. Önce iki koruması zırhlı büyük araçtan indi, sonra omzunda uzun paltosuyla Det Hasan karla kaplı sokağa çıktı ve lokantaya girdi. Yaşlı ama heybetli bir adamdı. Şişman suratı, kalın kaşları, baygın gözleri, sarkan yanakları ve büyük gıdısıyla ürkütücü, donuk maskeye benziyordu. Daha ürkütücü olan efsanesiydi. 76 yaşındaki adam için Rusya'nın son mafya kralı deniliyordu. Rusya'nın tartışmasız bir numaralı mafya babası, dünyanın en güçlü suç örgütü liderlerinden biriydi. Rusya'da suçun vaftiz babası denilerek tarif ediliyordu. Evet, burada da Det Hasan'ın aynen anlatıldığı gibi bir fotoğrafı. Det Hasan ailesi Ermenistan'dan göç etmiş ve 1937'de Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti'nde doğmuş ezidi bir Kürttü. Dünyanın azınlık ön yargısına karşı yeraltı dünyasında görünmez bir taç giymişti. Sovyetlerden itibaren Urallardan Kafkaslara suç örgütlerinin tepesinde durmuştu. Bu vahşi alemde öldürülmeden ihtiyarlığa erişmesi bile zekasının kanıtıydı. Haydutların Kurallı Dünyası. Det Hasan'ı anlatmadan önce onun da mimarı olduğu haydutlar dünyasını tanımalıyız. Rusça konuşan ülkelerdeki suç yapılanması köklü ve katı geleneklere sahip. ABD'nin tanımıyla Avrasya suç ağı yazılı olmayan sıkı kurallara bağlı. Yeraltı dünyasına organizatsiya adı veriliyor. Suç örgütlerinin kendilerine verdiği isim ise Voroskoy Mir, yani haydutlar dünyası. Bu dünyada çetelerin hiyerarşik bir bağı ya da ilişkisi yok ama her suç örgütünün uyması gereken kurallar var. Gizlilik ve saygı başlıca kurallar. Haydutlar dünyasının verdiği Vor ve Zakone, yani kanuni hırsız ünvanı ise en önemli yaptırıma dönüşüyor. Devlet kurumları ile işbirliği yapmayan, yakalandığında hiç konuşmayan ve çetesi belirli bir güce ulaşanlara bir ya da birden fazla kanuni hırsız tarafından Vor ünvanı verilebiliyor. Taç giyme töreni düzenleniyor ve Vor yıldızı amblemini kullanabiliyor. Bir vor kendisini öldürmeyi deneyen bir tetikçiyi görse bile devletin güvenlik güçlerine söyleyemez. Bunu yaparsa kanuni hırsız ünvanı elinden alınır. Kanuni hırsızlar birbirleriyle savaş halinde olsalar bile başka çetelere karşı diğerinin onurunu, gururunu korumak zorunda. Kurallara uymayanların kanuni hırsız ünvanının alınması da sık rastlanan bir durum. Yaklaşık 500 kanuni hırsız olduğu tahmin ediliyor. Sorunların çözülmesi için Şotka denilen toplantılar düzenleniyor. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Çeçenistan gibi ülkelerden suç örgütleri İstanbul ve Antalya'da da Şotkalar yaptı ve önemli kararlar aldı. Bu toplantılarda yüz milyonlarca dolarlık husumetler, çatışmalar konuşuluyor. Kanuni hırsızlıktan birinin çıkarılması için oylamalar da yapılıyor. Vor olmaktan çıkarılan bir kişi çoğu zaman açık hedefe dönüşüyor. Haydutlar dünyasının ortak bir fonu da bulunuyor. OPŞAK denilen bu fondaki parayı bütün üyelerin güvendiği bir kanuni hırsız yönetiyor. Cezaevindeki çete üyelerine ya da yaşlanıp emekli olan eski suç örgütü mensuplarına belirlenen miktarlarda ödeme yapıyor. Haydutlar dünyasına gelir ve gider defterleriyle bilgi veriyor. Bu fon cezaevinde hakimiyet kurmak isteyenler arasında gerilimlere neden oldu. Haydutlar dünyasındaki en kalabalık grubu Gürcüler oluşturuyor. İkinci sırada ise Azerbaycanlılar yer alıyor. Oligarklar ve haydutlar. SSCB'nin dağılmasından sonra iktidarları ele geçirenler ve oligarkların yağması haydutlar dünyasını da şekillendirdi. Komünizm döneminden kalan fabrikalar ve diğer kamu varlıklarının üzerine üşüşen akbabalar suç örgütlerine her zaman ihtiyaç duydu. Bazen halkın tepkisini bastırmak, bazen rakiplerini ortadan kaldırmak, bazen ise mal varlıklarına çökmek için haydutları kullandılar. Oligarklar ile batılı ortakları, madenleri, petrol ve doğalgaz kaynaklarını hortumlarken dökülen kırıntılar bile suç dünyasını beslemeye yeterdi. Üstelik siyaset, ticaret ve mafya arasındaki çizgi hiçbir zaman olmadığı kadar incelmişti. Avrasya suç ağı kurallarla dolu olsa da ortada milyarlarca dolar ve çevresinde acımasız silahlı katillerle dolu çeteler var. Kimse kimseye güvenemez ve sulhu korumak imkansızdır. Kravatlı çetelerin planı da bu çetelerin bitmesi değil, daha çok işlerine yaramasıdır. Eski toprak mafya babası. Det Hasan haydutlar dünyasında kuralların ihlal edilmediği dönemin son mafya babasıydı. Henüz 19 yaşındayken Gürcistan'da bir soygun girişiminden tutuklanmıştı. Ömrünün çoğu cezaevlerinde geçti. Ancak kendisi gibi ezidi bir Kürt olan genç Şakro lakaplı Zahari Kalaşov ile birlikte Ermenistan ve Gürcistan'da etkili bir suç örgütü oluşturdular. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra silah kaçakçılığıyla güçlerini tüm Rusya'ya yaydılar. Rusya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinde uyuşturucu ile silah kaçakçılığı pazarının büyük kısmını onların elinde tuttuğu iddia ediliyordu. Ayrıca Avrupa'da Kızıl Mafya lakabıyla anılıyordu ve çok güçlenmişti. Kara para trafiğini büyük ölçüde onlar yönetiyordu. Pek çok Rus suç örgütüyle ortaklıklar kurmuşlardı. Kafkaslar'da kanuni hırsızlar olarak tanımlanan suç örgütü liderleri üzerinde büyük etkileri vardı. Ancak sık sık düşmanlarıyla kanlı savaşlara da giriştiler. Ded Hasan 2010 yılında uğradığı suikasta karnından vuruldu ancak hayatta kaldı. Mafya Olimpiyatları. Det Hasan büyük kamu ihalelerini alıp dev inşaatlar yaparak hem para aklıyor hem de legal alanda görünür hale geliyordu. 2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak kış olimpiyatları için mafya gruplarını henüz 2008 yılında bir araya toplamış ve milyarlarca rublelik işin bir sorun olmadan paylaşılması teklifini yapmıştı. Çok sayıda inşaatı da kendisi almıştı. Det Hasan PKK'ya silah satıyordu. Julian Assange liderliğindeki WikiLeaks organizasyonunun 2010 yılında yayınladığı 251.287 ABD Dışişleri Bakanlığı belgesi arasında Det Hasan ve suç örgütü hakkında çok önemli bilgiler vardı. ABD'nin Madrid Büyükelçisi'nin Washington'a gönderdiği bir belge Det Hasan ile ilgiliydi. Büyükelçi bir dönem İspanya'da bulunan Det Hasan'ın ortağı, genç Şakro lakaplı Zahari Kalaşov hakkında soruşturma yürüten İspanyol savcıyla görüşmüştü. Belgede bu görüşme hakkında çarpıcı bilgiler veriliyordu. İspanyol savcıya göre Det Hasan ve genç Şakro yıllarca PKK'ya Kalaşnikov ve roket atar satmıştı. Savcıya göre bu silah ticaretinin arkasında Rusya devleti vardı. Rusya özellikle Boris Yeltsin döneminde, yani 1991 ile 1999 arası, bu suç örgütü liderleri aracılığıyla PKK'ya ağır silahlar göndermişti. Suçun vaftiz babasını sniper vurdu. 16 Ocak 2013 günü öğle saatlerinde Det Hasan iki korumasının arasında lokantadan çıktığı sırada karşıdaki binanın 6. katında bir keskin nişancı vardı. Onarım halindeki binanın merdiven penceresinden Rus özel timlerinin kullandığı sniper tüfeğini doğrultmuştu ve dürbünde Det Hasan'ı görüyordu. Tetiğe bastı. Det Hasan'ı boynundan vurdu. İki el daha ateş etti. Lokantada çalışan bir kadın da vurularak ağır yaralanmıştı. Bir koruma binaya doğru ateş açarken diğer koruma Aslan Usoyan'ı lokantaya sokmuştu. Hemen çağrılan ambulansla iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Det Hasan, yani Aslan Usoyan, hastanede 76 yaşında öldü. Keskin nişancı saldırıdan sonra kaçmış ve izini kaybettirmişti. O günlerde Türkiye'de AKP iktidarı Kürt sorununa çözüm süreci başlatmıştı. Aslan Usoyan suikastinden sadece 6 gün önce Paris'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da arasında olduğu 3 kadın öldürülmüştü. İktidar bu saldırıyı Kürt sorununun çözümüne yönelik bir provokasyon olarak değerlendirmişti. Det Hasan cinayetinin bu olayla bağlantılı olabileceği tartışılıyordu. Ancak kanuni hırsızlar arasında konuşulan senaryo farklıydı. Revşan Caniyev'i suçladılar. Det Hasan özellikle Gürcü ve Azerbaycanlı kanuni hırsızların üzerinde etkiliydi. Öldürülmesinden sonra toplanan Şotka'da şüphelilerden biri, Soçi'deki kış olimpiyatları ihalelerinde Det Hasan ile karşı karşıya gelen Gürcü asıllı mafya babası Tariel Onyani'ydi. 2010 yılında tutuklanan ve 15 yıl hapis cezası alarak Moskova'da hapsedilen Onyani, Det Hasan'ı öldürtmüş olabilirdi. Ama cinayeti onun azmettirmediğine karar verdiler. Kanuni hırsızların kendi soruşturmalarında suçlu bulunmuştu. Onlara göre Det Hasan'ı Azerbaycanlı genç kanuni hırsız Revşan Caniyev öldürtmüştü. Rus mafyası Revşan Caniyev'in kellesine 5 milyon dolar ödül koydu. O dönem Revşan Caniyev 38 yaşındaydı. Rusya, Ukrayna, Kafkas coğrafyasında ilginç hayat hikayesiyle birlikte efsanesi yayılmıştı. Hemen bunun altında Revşan Caniyev genç yaşta bir mafya efsanesine dönüşmüştü alt yazısıyla Revşan Caniyev'in bir profilden bir de önden bir fotoğrafı konmuş. Revşan Caniyev 1975 yılında Azerbaycan'ın Lenkeran şehrinde doğmuştu. Annesi öğretmen, babası ise şehrin fırın müdürü Refik Caniyev'di. Eğitimli Sovyet döneminin kamu görevlisi ailenin çocuğuydu. Sovyetler Birliği'nin dağılması döneminde babası Refik Caniyev Lenkeran halkına gıda temin etmiş ve büyük saygınlık kazanmıştı. Ama 1992 yılında uzun namlulu silahlarla kurulan bir pusuda öldürüldü. Katiller daha sonra yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Ancak Caniyev ailesini ölümle tehdit ettiler. 1996 yılında 21 yaşında olan Revşan Caniyev, babasını öldürenlerin yargılandığı duruşma salonuna gizlice silah soktu, sanık sandalyesindeki babasının katilini defalarca ateş ederek öldürdü ve "Babamın intikamını aldım," dedi. Revşan Caniyev cezaevinde suç dünyasıyla tanıştı ve gözü kara genç ilk cinayetinin hikayesiyle kanuni hırsızlar dünyasında kendine yer buldu. Memleketi lakabı olmuştu ve Revşan Lenkeranski diye anılıyordu. Savcı 12 yıl hapsini istemişti. ama şaibeli yargılama sürecinde 2 yıl sonra tahliye edildi. 2000 yılında ise Bakü'de suç dünyasının önemli isimlerinden birini silahla vurarak ağır yaraladı. Bu kez psikiyatri hastanesine sevk edilerek cezaevinden kurtuldu. Ancak hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılınca Rusya'ya kaçtı. Kanuni hırsızlıkla taçlandırıldı. Buradaki Azerbaycanlı çeteler içinde kısa sürede sivrildi. Det Asan'ın desteğiyle Rusya'nın sebze meyve pazarında önemli bir güç elde etmişti. 2003 yılında kanuni hırsız Nardaranlı Mir Seymur Abdullayev tarafından taçlandırıldı. Artık kanuni hırsızdı. Bu sırada Det Asan'ın yönettiği haydutlar dünyasında Gürcü ve Azerbaycanlı mafya grupları arasında çatışmalar başlamıştı. Slav mafya babaları da savaşa dahil oldu. Onlarca kişinin öldürüldüğü bu savaşta kanuni hırsızların kuralları artık işlemiyordu. Rövşan Caniyev'i kanuni hırsız ilan eden suç örgütü lideri Mir Seymur Abdullayev de bu savaşta öldü. Rövşan Caniyev Rusya'da işlediği cinayetler nedeniyle aranırken Ukrayna'ya kaçtı ve yıllarca bu ülkeden suç örgütünü yönetti. Rövşan Caniyev'in neredeyse tüm suç hayatında baş düşmanı Lotu Kuli lakaplı Nadir Salifov'du. Ve yine bu sayfanın altında Nadir Salifov hayatının yarısını cezaevine geçirdi ama büyük bir güce dönüştü. Alt yazısıyla Nadir Salifov'un bir fotoğrafı yer alıyor. Yeni kuşak kuralları tanımadı. Azerbaycan'daki bir hapishanede gençliğinin büyük kısmını tüketen Nadir Salifov, 2006 yılında Moskova'da kanuni hırsızın önemli isimlerinden Sabirabadlı Hikmet lakabıyla bilinen Hikmet Muhtarov'u öldürtmüştü. Rövşan Caniyev, Muhtarov'un takipçisiydi ve bu cinayetten sonra Caniyev ile Nadir Salifov arasındaki savaş başlamıştı. Salifov cezaevinde olmasına karşın acımasızlığı ve bazı siyasi bağlantıları sayesinde güçlendi. Rusya'nın suç pazarında etkili olmaya başlamıştı. Caniyev'in çetesi 2009 yılında Salifov'u cezaevinde zehirlemeye çalıştı ama başaramadılar. 2010'lara gelindiğinde kanuni hırsızın kuralları darmadağın olmuştu. Açgözlü ve acımasız yeni kuşak kanlı savaşta ölümcül bir rekabet içindeydi. Dereotu Savaşı. Moskova'daki sebze meyve pazarını ele geçirmek için Rövşan Caniyev ile Nadir Salifov'un çatışması her geçen gün şiddetleniyordu. İki çete de haldeki toptancılardan haraç topluyordu. Şehrin sebze hali çevre yolundaki yeni bir ticari alana taşınmıştı ve buraya her gün tonlarca soğan, maydanoz, dereotu geliyordu. Bu nedenle Rus medyasında iki çetenin kanlı çatışmasına Dereotu Savaşı adı verildi. Moskova'nın tüm yeşillik ihtiyacının karşılandığı bu pazardan suç örgütleri milyonlarca dolar kazanıyordu. Aslan Usoyan, yani Det Asan'ın temsil ettiği Rusya'daki yeraltı dünyasının dengesi altüst olmuştu. Onun katı kurallarına karşı çıkan Rövşan Caniyev'in gücü sürekli artıyordu. Genç mafya babası, Rusya'nın mafya kralının pazarına göz koyacak kadar cüretkardı. 2012 yılında onun meyve sebze hallerini ele geçirmek için hamlesini yaptı. Çetesinin Det Asan'ın kanatları altındaki bir mafya grubuyla girdiği çatışmalarda 20'yi aşkın insan öldü. Gürcü mafyasını da yanına alan Caniyev üstünlük sağlamıştı. Det Asan ise Caniyev'in baş düşmanı Nadir Salifov'u destekliyordu. 5 yıldızlı otelde şotka. İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen şotkada Caniyev'in kazançlı çıktığı kararlarla sulh sağlandı. Ama silahların susmayacağını, büyük paranın ona bırakılmayacağını herkes biliyordu. Ayrıca İtalya ülkesindeki kara para kaçakçılık faaliyetlerinden dolayı Rövşan Caniyev hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı. Artık Interpol tarafından tüm dünyada aranıyordu. Ukrayna'da birkaç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Artık bu ülkede kendini güvende hissetmeyen Caniyev, kara paranın merkezi Dubai'ye geçti ve servetiyle burada yaşamaya başladı. 2012 yılında Dubai'de bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede kurtarıldı. Babası saygın bir kamu görevlisi olan ve onu öldürenlerden intikam alarak mafya dünyasına giren genç adam artık büyük bir suç klanının lideriydi. Üstelik eski Sovyetler Birliği coğrafyasında efsaneleşmiş ama yaşlanmış büyük mafya babasının koltuğunda gözü vardı. 16 Ocak 2013 günü Det Hasan'ı boynundan vuran keskin nişancıya cinayet emrini kimin verdiğini belki hiç öğrenemeyeceğiz. Belki Rövşan Caniyev, belki Gürcü ezeli rakibi Tariel Onyani, belki yeni bir dönem planlayan Rusya, belki de PKK'ya silah satmasını engellemek isteyenler ve onlarca belki daha. Kimi kaynaklar ise Rövşan Caniyev ile Aslan Usoyan arasında barış sağlandığını savunuyor. Onlara göre Det Hasan'ı Rövşan Caniyev öldürmedi. Onun suç dünyasındaki hızlı yükselişinden endişelenen suç örgütü liderleri Rövşan Caniyev'i yok etmek için bu suçlamayı yaptı. Bu cinayetten sonra Azerbaycanlı suç örgütleri de milliyetçi söylemlerle efsaneler yaratmaya çalıştı. Türklük vurgusuyla Det Hasan'ın öldürülmesini kahramanlık hikayeleriyle anlattılar. Oysa Det Hasan ile yıllarca ortaklık yapmışlar, hatta onun kanatları altında büyümüşlerdi. Gerçek dünyanın Kurtlar Vadisi'nde hep böyledir. Yeraltı dünyasındaki politik, ideolojik hikayelerin hepsi kalabalıklara anlatılan masallardır. En karanlık, kanlı, zehirli suçları örten makyajdır. Çoğunlukla bu dünyanın insanlarının para ve güç dışında hiçbir değer yargısı yoktur. Para ve güç için her yol, her cinayet, her yağma mubahtır ve bunların dışında kimsenin ideolojisi yoktur. En sağ görünenle en solda imaj çizen el ele yürür. Ama hepsi en kirli yerde, dünyanın en hızlı bataklığa dönen ülkesinde buluşur. Rusça konuşan ülkelerin yani Avrasya suç ağının mafyası da Türkiye'ye akın etti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 159.